Ayrım 13. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 217. Siz hangi Fidel'i seviyorsunuz? Sonunda Türk milletinin gizli kalmış ve bastırılmış bir eğilimi ve takıntısı daha ortaya çıktı. Kimse bunu bilmiyordu. O kadar iyi gizlenmişti ki, yıllardır hiç kimse farkına varamamış. Bu eğilimin ve takıntının adı Fidel sevgisiydi. Freudyen bir tanımlamayla bastırılmış Fidel aşkı. Çoğu muhafazakar politikacılar ve devlet adamları, çoğu muhafazakar iş adamı ve sanayiciler, çoğu muhafazakar bürokratlar ve diplomatlar, çoğu muhafazakar yazar ve gazeteciler Fidel'i seviyordu. Bu sevginin basit bir konukseverlikle açıklanması mümkün değildi. Çünkü Fidel, uluslararası bir toplantı için geldiği Türkiye'de, bu ülkeye daha önce gelmiş geçmiş bütün konuklardan çok daha fazla ilgi ve sevgi görmüştü. Yani Fidel severlik, konukseverliğe baskın çıkmıştı. Türkiye Fidel'i niye sevmişti? Ya da hangi Fidel'i sevmişti? Ya siz hangi Fidel'i seviyordunuz? Tarih 26 Temmuz 1953'tü. Havana Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Fidel Castro, Rus, 172 arkadaşıyla birlikte Santiago de Cuba'daki bir tavuk çiftliğinde buluştu. Diktatör Batista'ya karşı ayaklanmayı başlatmak için Moncada kışlasını basıp askerleri teslim almayı kararlaştırdılar. Arkadaşlarının şöyle seslendi: "Birkaç saate kadar ya yenecek ya da yenileceksiniz. Ama ne olursa olsun aklınızdan çıkarmayın bu dediğimi. Sonunda başarıya ulaşacağız." O gün yenildiler. 72 devrimci öldürüldü. Fidel tutuklandı. Bütün bunlar olurken Fidel Castro Rus henüz 26 yaşındaydı. Belki gençti ama asılacak yaştaydı. Lakin asılmadı. 2 yıl sonra çıkarılan afla serbest bırakıldı, Meksika'ya sürgüne yollandı. Hemen ertesi yıl, 1956 Kasım'ında, 83 uzun sakallı adam, onlara sakallarından dolayı Barbudo deniyordu, Küba'da Sierra Maestra dağlarına çıktılar. Sadece 12'si hayatta kalabildi. Ama 12 Barbudo, arkalarında binlerce kişiyle birlikte, 8 Ocak 1959'da Havana'ya girip Batista diktatörlüğünü devirdiler. O gün Fidel sadece 31 yaşındaydı. Siz bu devrimci Fidel'i mi seviyordunuz? Havana'da iktidarı ele geçirince şöyle konuştu: "Bu bir hümanist devrimdir. Çünkü o, insanı kişiliğinden etmez, onu esas kabul eder. Kapitalizm insanları, komünist devlet ise totaliter kavramı ile insan haklarını feda eder. Bu devrim, kızıl değil, zeytin yeşilidir. Siz yoksa zeytin yeşili devrimciyi mi seviyordunuz?" Oysa 6 yıl geçmeden devrimin rengi kızardı. İktidardaki partinin adı Küba Komünist Partisi'ne dönüştü. Fidel, Latin Amerika'da ilk kez bir sosyalist devletin kurulduğunu ilan etti. Küba devrimi, Latin Amerika'da emperyalist sömürü zincirini kırmış ve Amerika kıtasında ilk sosyalist devletin kurulmasına yol açmıştır. Yoksa siz komünist ve anti-emperyalist Fidel'i mi seviyordunuz? Ve sonra yıllar geçti. Avrupa'da sosyalist sistem çöktü, Berlin duvarı yıkıldı, Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Castro'nun silahındaki süngüydü. Süngü düştü. Kaldı bir başına. Yoksa siz süngüsü düşmüş sosyalist olduğu için mi Fidel'i seviyordunuz? Küba devrimi belki hala ayaktaydı ama başaramamıştı. Sovyetler sadece askeri süngüsü değil, aynı zamanda iktisadi nefes borusuydu. Boru kesilince Küba ekonomisi solunum darlığı çekmeye başladı. Batı patentli yabancı sermayeye kapıyı araladı. Henüz utangaç bir üslup kullansa bile özelleştirmeyi de konuşuyor. Ama Küba her şeye rağmen sosyalist bir devletti. Yoksa siz son kalenin teslime hazır komutanı gibi gördüğünüz için mi Fidel'i seviyorsunuz? Ya teslim olmazsa? Ünlü Fransız düşünür Jean-Paul Sartre anlatıyor. Fidel bazen bir çocuk gibi oynayan, çocuklarla tartışan, bazen bir köylü kadına laf yetiştirmeye çalışan birisi. Bazen iyi bir eğitici, bazen nazik bir diplomat, bazen bir şeker kamışı çiftliğinde elinde maşete ile kamış keserken bir köylüyle tartışan kaba bir köylü ve en önemlisi benden halkım ayı istese veririm diyen bir devrimci. Yoksa siz kendinizde bulamadığınız renkleri bu uzun sakallı adamda bulduğunuz için mi onu seviyorsunuz? Yoksa siz haki üniformasını çıkarıp sivil bir elbiseyle karşınıza çıktığı için mi onu seviyorsunuz? Korkulacak bir şey kalmadığı için mi? Politik ve ideolojik karşıtlarınızın eski, Emekli ya da ölü olanlarını mı seversiniz? Ölü Nazım'ı mı? Ölü Necip Fazıl'ı mı? Ölü Yılmaz Güney'i mi? Ölü Saidi Nursi'yi mi? Ölü Menderes'i mi? Gün gelip asrın külleri ateşini tümüyle söndürdüğünde, bir zamanlar idamlarına parmak kaldırdığınız buraların fidellerini de böyle sevecek misiniz? Sahi siz hangi fideli seviyorsunuz? Leylim Ley. Biri Boğaz'ın tam kıyısında, bir diğeri Boğaz'ın yamaçlarında, bir başka mekanda, aynı anda aynı türküyü dillendiriyordu. Döndüm daldan kopan kuru yaprağa. Kimi Boğaz'ın tam kıyısında, kimi Boğaz'ın yamaçlarında toplanmış binlerce kişi, aynı anda aynı türküye eşlik ediyordu. Seher yeli dağıt beni, kır beni. Türkü aynı türkü, sözler aynı sözler, fakat söyleyişler başka başkaydı. Ayın şavkı vurur sazın üstüne. Söyleyenlerin söyleyişleri başka başka olsa da, Boğaz'ın kıyısında ve Boğaz'ın yamaçlarında toplanan binlerin hançerelerinden aynı tınıda yükseliyordu sesler. Leylim ley, leylim ley. Mehtap kuşatmıştı geceyi ve ayın şavkı iki sahnedeki sazların üstüne vuruyordu. Sazlar ışıl ışıl parlıyordu ayın aydınlığında ve asıl olan şuydu ki, gökyüzünde tek bir ay vardı ve herkes aynı ayın altındaydı, aynı anda, farkında olmasa da. Aynı ayın, ay bir yandan, sen bir yandan, sar beni leylim ley. Ay herkesi sarıp sarmalıyordu bizim buralarda ve müzakere ve mütarekeye hazırlanan Avrupa'nın semalarında. Yani ay her yerde aynı aydı, kimse farkında olmasa da. Boğaz'ın yamacında, açık havada İbrahim Tatlıses vardı. Arkasında koca bir senfoni orkestrası, 1970'lerde başladığı müzik serüveninde belki kendisinin bile hayal etmediği bir noktaya gelmişti. Aslında 40 yıllık şarkılarının yolculuğu, Türkiye'nin de yolculuğuydu. Arabesk tınılardan Avrupa'yı senfonilere. Özel yaşamı ise yol kazalarıyla doluydu. Tek müsebbibi kendisi olan kazalarla. Sadece o hataları yüzünden arkasında duran kitlelerin sevgi ve desteğini kaybedebilirdi çoktan. Lakin gecenin yegane hakimi olan ve hangi hançereden çıktığı hiç bilinemeyen o müthiş sesin üstesinden gelemeyeceği engel yoktu. Sesi kendisinin ve hayatının bile önünde gidiyordu. O gece koskoca senfoni orkestrasının da önünde gittiği gibi. Lakin bize öyle geldi ki daha 1977'de kendi deyimiyle sakızdan 45'liye okuduğu Mukim Tahir'in ayağında kundura çığlığının gölgesinde geçip gidiyordu hayatı. Öyle bir çığlıktı ki gölgesinde bütün bir hayatı sağ salim barındırabilirdi. 40 yıllık yolculuğu da ayağında o kundurayla yapıp geliyordu işte. Boğaz'ın tam kıyısında ise İstanbul'un olağanüstü konser mekanı Kuruçeşme Arena'da üç ırmak birleşmiş çağlayarak bir denize akıyordu. Birisi Türkiye'nin billur bir pınar gibi çağıldayan en iyi kadın seslerinden, Şükriye Tutkun. Ötekinin sesi, hayır, o tek başına türkülerin senfonisi, tek başına dev bir Anadolu oratoryosu. Sanki akciğerlerine zerrece yüklenmeden, sakin bir söyleyişten duyulan gök gürültüsü ya da sahnedeki merhamet ve cesaret anaduruşu, tıpkı felsefesindeki gibi. Bir yanda, sanki bu türküleri söyleyen ben değilim diyen ve boynunu büken Hacı Bektaş alçakgönüllülüğü aynı anda bu türküler benim diye haykıran Pir Sultan Başkaldırısı. Sabahat Akkiraz o. Ve Zülfü Livaneli. Sahnede eski bir milletvekili. Yıllar önce sormuşlardı bize hangi müzik türünü seversiniz diye. Düşünmeden Livaneli müziği demiştik. Bizim için, herkes için de bilinen türlerin dışında kendi müziğini yaratmıştı Livaneli daha o zamanlar. Müzikte bir yol ve yolculuktu Livaneli ve o yolculuğa milyonları yoldaş etmişti yıllar boyunca. Milyonlar sözün gelişi değil. 20 yıl kadar önce Ankara Hipodromu'nu dolduran 400 bin kişilik koronun içindeydik biz de. Türkiye'de bir daha olur mu bilemeyiz ama bir kere oldu ve biz oradaydık o gece. Karlıkayın ormanında. Ne güzel aktı üç ırmak birleşip aynı denize. Ve aynı ayın altındaydık o gece. Boğaz'ın yamacında ve denizin tam kıyısında. Seher yeri dağıtıp duruyordu cümlemizi. Leylim ley havalarında, ortak korolarda. İlgisizce aklımıza düştü işte. Hadi böldünüz toprağı. Ayı nasıl böleceksiniz? Denizi nasıl? Ya seher yelini? İşini bilmeyen memurun cumhuriyeti. İkinci cumhuriyet kavramını ortaya atanların temel tezi, 1923'ten sonra devlete ağırlığını koyan Jacoben ya da Kemalist politikaların, bugüne dek yaşanan olumsuzlukların nedeni olduğuydu. Karşı görüşü savunanlarsa, 1950'deki büyük kırılma noktasından sonra ülkeyi yöneten muhafazakar ve liberal politikaların cumhuriyeti yozlaştırdığını söylüyorlardı. İkinci Cumhuriyet tartışması belli ki bu iki eksen üzerinde daha uzun süre tartışılmaya devam edecek. 50'lerde küçük Amerika olacak ve her mahallede bir milyoner yaratacaktı. 60'lar ve 70'lerde trilyonları telaffuz etmeye çalışırken 70 sente muhtaç olacaktı. 80'lerde benim memurum işini bilir zihniyetiyle köşeler dönecektik. İşini bilenler köşeleri döne dursun ya da Türkiye bu anlayışlarla gelinen noktayı tartışa dursun, biz şimdi 90 yıl öncesine döneceğiz. Bir alıntıyı, daha doğrusu bir anıyı bu köşeye taşıyacağız. Belki pek çok kişinin bildiği bir öyküdür ama bir kere ve belki bin kere daha anlatılmasının ne zararı var? Okuyacağınız satırlar Mustafa Kemal'in ağzından 1918 Ağustos'unda yaşananları anlatır ve der ki, Yıldırım ordusu komutanlığına atanıp İstanbul'dan Halep'e hareket edeceğim günün gecesiydi. Falkenhayn karargahında bulunan bir Türk kurmay subayı ile yanında bir genç Alman subayı Akaetler'deki 76 numaralı evime geldi. Ufak ve zarif sandıkları içinde Falkenhayn tarafından bana bazı şeyler getirdiğini söyledi. Bunlar nedir dedim. Alman subayı dedi ki, İstanbul'dan ayrılıyorsunuz. Size Mareşal Falkenhayn tarafından bir miktar altın gönderilmiştir. Kimseye hiçbir ihtiyacımdan bahsetmemiştim. Fakat zannettim ki Mareşal bu parayı ordunun ihtiyacına sarf edilmek üzere göndermiştir. Onun için tercümanlık eden Türk subayına dedim ki, bu sandıklar bana yanlış geldi. Ordunun levazım reisine gönderilmek lazımdı. Benim için fazla külfettir. Subay, sözlerimi Alman subayına nakletti. Alman derhal, efendim o da başka, dedi bizim subaya. Paranın miktarını bu subaydan iyi tahkik et. Huzurunda alındığına dair bir senet yaz, ver, imza edeyim, dedim. Subay emrimi yaptı fakat Alman imzalı senedi kabul etmek istemedi. Tekrar, bu subay bilmiyor, dedim. Senedi alsın ve Mareşal'e versin ve siz de bu paraları alması için levazım reisine haber gönderiniz. Doğal olarak iş böyle bir cereyan takip etti. Bu sandıklar ve içindekiler ordunun levazım reisliğinde ve benim bunlara karşılık verdiğim senet de Falkenhayn'ın mahrem dosyasında birkaç ay birbirlerini bekler şekilde kaldılar. 7. Ordu Komutanlığından kendimi affettikten sonra komutanlığa vekil bıraktığım Ali Rıza Paşa'ya bu sandıkları teslim ettim ve kendisinden aldığım senedi o vakit yaverlerin bulunan Cevat Abbas ve Salih Bozok beylere vererek kendilerine şu emri verdim. Hemen Falkenhayn'ın karargahına gideceksiniz, bizzat kendisini görüp bu senedi vereceksiniz ve benim kendisinde bulunan senedimi alacaksınız. Yaverlerim biraz sonra yanıma gelerek dediler ki, Mareşal Falkenhayn size böyle bir para vermiş olduğunu hatırlamıyor ve bu para için sizin imzanızı taşıyan herhangi bir belgenin kendisinde mevcut olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla Ali Rıza Paşalı imzalı senedi kabul etmiyor. Tekrar yaverlerime dedim ki, şimdi size çok ciddi emrediyorum. İkiniz tekrar Falkenhayn'ın odasına gireceksiniz ve diyeceksiniz ki, verdiğiniz altınlar olduğu gibi saklıdır. Belgeyi kaybetmiş olabilirsiniz, o halde verdiğiniz altınları size iade edeceğiz. Aldığınıza dair siz bize belge veriniz ve diyeceksiniz ki, bizi buraya gönderen komutanın altın karşılığı memleket menfaatleri hakkında müsamaha gösterecek insanlardan olmadığını çoktan öğrenmeliydiniz. Paralarınız duruyor fakat bu paralardan daha çok kıymetli Mustafa Kemal imzası sizde kalamaz ve müsbet netice almadıkça karşıma gelmeyeceksiniz. Emir verdiğim arkadaşlar, grup komutanı Falkenhayn'ı tanıyan adamlar değildi. Fakat beni çok iyi tanıyorlardı. Onun için bir saat sonra Falkenhayn'ın elinden benim imzamı taşıyan kağıt parçasını alıp dönmüşlerdir. Kolayca tahmin etmek mümkündür ki, Mareşal Falkenhayn beni, belki benden başka birçoklarını böyle sandıklarla altın vererek ifade etmek yolundaydı. Bu alıntı ve bu anı belki çok şeyi anlatır anlayana. Lakin bir satırı hepsinden anlamlıdır. Vurur geçer. Bu paralardan daha çok kıymetli Mustafa Kemal imzası sizde kalamaz. O imza sonradan Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in altına atıldı. Vesayet ve ipotek altındaki imzalarla çek defterinden başka neyi imzalayabilirsiniz ki? O da zaten hep karşılıksız çıkıyor. Orhan Boranlı günler. Nostalji her zaman iyi bir şey değildir. Yani sürekli olarak eski günlere özlem duymak, bugün yaşananların ıskalanması sonucunu doğurur ki bu duygu yaşamakta olduğumuz hayatı anlamsız kılabilir. Öte yandan geçmişi yaşanmamış saymak da soldurur yaşanmış bir hayatın en canlı renklerini. Hatırladıkça zenginleşiriz. Fark ederiz ki boşuna yaşanmamıştır o uzun, opuzun yıllar. Ve ille de yaşayanın bizzat biz olmamız gerekmez. Birileri ortak etmişse bizi de kendi zenginliklerini daha ne olsun. Durduk yerde biz de zengin bir hayat yaşamışız demektir. Biz çok zengindik çocukluğumuzda ve ilk gençlik yıllarımızda. Bugün hayatını gün 24 saat televizyonla yaşayan ve ekmeğini televizyondan kazanan biri olarak çok daha güzeldi radyo günleri demek ne kadar inandırıcı olabilir ki? Lakin bir bakıma öyledir. Radyo günlerinin güzelliği, radyonun televizyondan daha üstün oluşundan değildir. Radyonun hayalperestliğindendir. O hayalperest kutunun başında yelken açılır, durulur en gidilmez okyanuslara. Televizyonun çırılçıplak sunduğu ve hepsi budur işte, budur dediği dünya manzarası, hiçbir hayale yer bırakmayacak natürmort bir resimdir. Halbuki radyo anlatırdı ve biz hayal ederdik. Halit Kıvanç, Metin Oktay'ın gollerini anlatırdı ve biz hayal ederdik. Kendi yüreğimizin naklen yayınında. Zeki Müren en güzel aşk şarkılarını söylerdi ve biz hayal ederdik. Yani herkes kendi klibini çekerdi, kendi iç şarkısını. Radyo tiyatrosu başlar ve biz kendi kastımızı kurar, kendi oyuncularımızı oynatır, kendi mekanlarımızı seçerdik. Yani herkes her sabah arkası yarında kendi dizisini çekerdi kendi gönlünce. Tarihin en yüksek reytingi herkesin kendi hayal ettiği dizilerin hakkı olurdu elbette. Ve Orhan Boran fıkralarını anlatırdı ve biz hayal ederdik kayınbiraderinin hakiki fotoğrafını. Bir gün olur da gerçeğini görürsek emin olurduk şaşırmayacağımızdan. Şaşırmamıştık da nitekim Orhan Boran yıllarca radyo mikrofonunda Yuki'yi konuştururken biz nasıl bir Yuki'yi hayal etmişsek günün birinde karşımıza çizgi roman kahramanı olarak çıkan Yuki, tıpatıp hayallerimizdeki Yuki'ydi işte, gerçekten. Ve bir başka hayalimizin daha gerçek olduğunu öğrendik 10 yıllar sonra. Orhan Boran ve Yuki ile. Doğru mu yanlış mı? İpana 11 soru bilgi yarışmasıyla çocukluğumuzun ve ilk gençlik yıllarımızın kahramanı olan ve bizim için yalnızca bir ses ve siyah beyaz bir fotoğraftan ibaret olan adamla tanıştık yıllar sonra. O hala çok gençti ve biz onun sesini duyduğumuzda onun olduğu yaştaydık belki. Ama mesele bu değildi. Biz o zaman şöyle hayal etmiştik o büyülü kutunun başında ve şöyle demiştik çocuk yüreğimizin sesiyle. Bu adam, bu Orhan Boran çok iyi bir insan olmalı. Evet, böyle demiştik. Ve 40 yıl sonra karşımızda ete kemiğe büründükten sonra bize birkaç kelimeyle tarif et dediklerinde 40 yıl önce hayal ettiğimizi söyledik. Orhan Boran çok iyi bir insan. Yine yanıltmadınız bizi Orhan Boran. Başkaları pek çok özelliğinizi sayacaktır sizi anarken ki hepsi hak ettiklerinizdir. Ben yalnızca iki kelime söyleyeceğim. Güle güle kal, iyi insan ve uzun ömürler sana ve rahmet o güzel adama. Daha iyisi olacaktır hep. Ben Orhan Boran'ı onun için çok seviyorum. Devrini tamamlayıp jübilesini yaparken her şeyin de kendisiyle bittiğine inanmadığı için. Her zaman daha iyilerinin, hatta kendisinden de iyilerin çıkacağını iman ettiği için. Kendi yaşanmış hayatını ve sınanmış başarılarını görünmez bir dağın zirvesine koyup, arkadan gelenleri dağın eteklerinde terk etmediği için. Çıkıyor bazen işte. Artık kendisinden daha iyi yazan olmadığını söyleyen, artık kendisinden daha iyi şarkı söyleyen bulunmadığını iddia eden. Kendisinden daha müthiş aşık, daha fevkalade hatip, daha olağanüstü edip, daha insanüstü cambaz. Artık kendisinden daha hünerli, hokkabaz olmadığını bildiren de çıkıyor. Çıkıyor bazen işte. Söyleyen, diyen, iddia eden. Ben. Geçmiştekini özlem, geçmiştekinin durduk yerde yüceltmesi olmadı hiçbir zaman bu satırların yazarı açısından. Çünkü biliriz ki değişen zamandır. Şarkılar değişmeden duramaz zamanın rüzgarında. Ve değişen şarkıların değişen şarkıcıları olamazsanız şayet. Zaman size şapka çıkarmaz artık, her zaman dimdik durduğunuz köşe başlarında. Çünkü zaten yeni şarkıcılar tutmuştur köşe başlarını ki, sizden iyidirler, sokağın yeni yolcularının noktayı nazarında. Nostalji güzeldir, ruhumuzu hoş tutar, yüreğimize akıtır geçmiş zaman mimozalarının hoş raihasını. Lakin bugün dediğimiz şey de kendi geçmişini yaratacak şaheserlerini yazmakla meşguldür şu anda. Sizin artık içinden sessizce geçip gitmekte olduğunuz zamanda, siz ve biz dilinden çok fazla anlamasak da, eski bir usta artık iyi sunucu yok demiş. Bir sanat müziği divası kimseyi beğenmediğini söylemiş. Bugünün şarkıcılar sokağında alkışlar gırla. Maradona kimseleri koyamamış yerine yeşil sahalarda. En iyi cumhurbaşkanı köşkü, sarayı çoktan bırakmış olanmış emekliler sokağında. Daha tumturaklı, daha bakışı yandan çarklı bir aktör, bir daha nam salmamış ve salmayacakmış Yeşilçam civarında. Tamam, yerliler yerli yerinde dursun da, lakin koca Sinatra, siyah-beyaz ekran yolculuklarında Mayve'yi oturturken en kışkırtıcı kalp çarpıntılarını, Eminem şarkılarının akıp gittiği atar damarlara ne diyeceğiz şimdiki zamanda? Messi futbolun yeni ilahı olurken, kim söyleyecek bir daha onun gibisinin de gelmeyeceğini sahalara asla? Biraz da yarım kalmışlık hissindendir hayıflanmalar, anlıyoruz. Çünkü bizi yenen sadece zamandır. Yenildiğimiz için bitmez ömür. Tam biz yenecekken zamana yeniliriz. Ömrünüzün son zilleri çaldığında henüz bitmemiş olabilir elinizdeki işler. Lakin kaygılanmayın boşuna. Yarım kaldı diye her şey. Büsbütün yenilmiş sayılmazsınız. Mutlaka bakılacaktır o ana kadar ördüğünüz dantelin akışlarına. Ve hayıflanmayın boşuna. Zamanın toz perdeleri arasında giderek azalan sevgi akışlarına. Böyle. Solacaktır zamanda renkler, kabul edin. Ve bilin ki her zaman daha iyileri olacaktır. Şarkılar, sinemalar, romanlar ya da televizyonlardaki kelebek ömürlü kahramanlar. Göreceli bakışlarda zor gelirse, dünle bugün arasında bir seçim yapmak, bilime başvurmaktır en iyisi. Bilimde hesap şaşmaz çünkü. Hepimiz şükranla anmalıyız Tifon'un ve Berem'in çaresini bulan bilim insanlarını. Lakin her zaman çıkacaktır bin kez daha şükranla anılanı. Ve gelecekte insanoğlu başının tacı yapacaktır kanserin, AIDS'in ve bil cümle muhtemel vebanın köküne kibrit çakanı. 13. ayrımın sonu, sayfa 233.